Derya Yaşar'la ekonomi raporu başlıyor.
Mutlu günler RSFM dinleyicileri. Yeni bir haftada ekonomi raporuyla yine sizlerleyiz. Bugün önce haftanın ekonomi gündemine göz atacağız. Ardından önümüzdeki hafta piyasaların takip edeceği verileri aktaracağız. Bunu not et köşesinde Ekim ayı boyunca gerçekleşecek sektörel fuarlar ve organizasyonların bilgisini vereceğiz. Her hafta olduğu gibi bir kitap önerimiz de var ve bu hafta haber analizde 2018-2020 dönemine ilişkin orta vadeli programı konuşacağız. Orta vadede Türkiye'yi neler bekliyor, hedefler ulaşılabilir mi? Bu soruları yanıt arayacağız. Konuğumuz Bestenaz Köksal olacak. Şimdi haftanın öne çıkan gelişmeleriyle başlayalım.
Haftanın ekonomi gündemi.
Eylül ayı enflasyonu aylık bazda %0.65 artış gösterdi. Yıllık enflasyon ise %11.20 seviyesine yükseldi. Ağustos'ta yıllık enflasyon %10.68'de yeniden çifthaneye çıkmıştı. Geçtiğimiz hafta açıklanan orta vadeli programa göre TÜFE'nin yıl sonunda %9.5 olacağı öngörülüyor. Yatırım bankası Goldman Sachs'ın Türkiye için yıl sonu enflasyon beklentisi ise %10. Ekim ayında enflasyonun %11.5 ile zirve yapacağını öngören bankaya göre enflasyon 2018 yılında da yüksek kalacak. Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, küresel ekonomik görünüm raporunda Türkiye'ye ilişkin büyüme tahminini yukarı yönlü revize etti. Fitch, 2017 için tahminini %4.7 düzeyinden %5.5'e yükseltti. 2018-2019 yıllarına ilişkin büyüme beklentisi de %4.1 olarak açıklandı. Öte yandan kuruluş enflasyonun bu yıl %9.5, gelecek yılsa %8 olmasını bekliyor. Tahminlere göre dolar-TL kuruysa yıl sonunda 3.50 seviyesinde olacak. Fitch'in raporunda küresel büyümenin bu yıl %3.1, gelecek yıl %3.2 ve 2019'da %3 olacağı tahmini de yer aldı. Euro bölgesinde büyümenin bu yıl %2.2 olması beklenirken Amerika Birleşik Devletleri ekonomisinin ise %2.1 büyümesi öngörülüyor. Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'ye ilişkin değerlendirmesinde orta vadeli programdaki borçlanmanın ülkenin kredi notu için olumsuz olduğunu belirtti. Açıklamaya göre orta vadeli programda öngörülen harcamaların mali güç üzerinde baskı yapacağı belirtilirken, mali programın daha fazla borçlanmayı işaret ettiğinin altı çizildi. Tartışma yaratan %40'lık motorlu taşıtlar vergisinde hükümet geri adım attı. Bakanlar Kurulu %40'lık zammın makul bir seviyeye çekilmesine karar verdi. Bu konuda Maliye Bakanı Naci Ağbal'a görev verildi. Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği'nin otomobil vergi rehberine göre Türkiye vergilerde dünya şampiyonu. Türkiye otomobil vergisinde Danimarka'yı yakalayarak tüm dünyada liderliği paylaşmaya başladı. Kasım ayında Türkiye'de otomobillerdeki en yüksek ÖTV oranı %145'ten %160'a çıkarken Danimarka'da ise 2016'da en yüksek otomobil vergisini %180'den %150'ye indirdi. Yüksek vergi yükünde 3. sırada ise İsrail yer alıyor. Listede Amerika, Çin, İsviçre ve Japonya. Japonya, otomobillerden en az vergi alan ülkeler olarak öne çıkıyor. Yastık altındaki 2200 tonu bulan yaklaşık 100 milyar dolar değerindeki altını ekonomiye kazandırmak için yapılan altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracının ilki yapıldı. Ziraat Bankası aracılığıyla gerçekleştirilen talep toplamada 22 ve 24 ayar cumhuriyet, zinet ve sikke altınlar, darphane altınları, külçe altınlar ve 22 ayar bilezik, kolye gibi takılar kabul ediliyor. Tahviller yatırımcıya yıllık %2.40 getiri sağlayacak. Getiriler yatırımcılara Türk lirası cinsinden ödenecek. İhraçta vade ise 728 gün olacak. Ekim ayı boyunca 9, 16 ve 23 Ekim tarihleri başlangıçlı 3 talep toplama daha gerçekleştirilecek.
Haber analiz.
Bugün haber analizde hükümetin hazırladığı 2018-2020 dönemini kapsayan orta vadeli programı konuşacağız. Ekonomik hedefler ne kadar gerçekçi ve ulaşılabilir? Orta vadede Türkiye'yi neler bekliyor? Vergi artışları, kamu maliyesine yönelik tedbirler, bu başlıkları ele alacağız. Konuğumuz Nişantaşı Üniversitesi öğretim görevlisi Bestenaz Köksal. Şöyle küçük başlıklar halinde biraz Bestenaz'ın bakacak olursak, ekonominin bu yıl %5.5 büyümesi, önümüzdeki 3 yılda da aynen bu hızla büyümeyi sürdürmesi bekleniyor. orta vadeli programa göre. Önce buradan bir başlayalım istiyorum. Size göre bu büyüme hızı ya da bu büyüme oranı önümüzdeki 3 yıl içinde ne kadar sürdürülebilir bir tahmin ya da ne kadar mümkündür bu? Bu konudaki görüşünüz nedir? Önce buradan başlayalım.
Şimdi aslında burada bu sene için özellikle %5,5'lık büyüme bir rakamında bir sıkıntı yok. Ama esas buradaki zayıf nokta önümüzdeki 3 yıl boyunca 2020'ye kadar %5,5 büyümemiz, yani büyüme beklentisinin olması. Evet. Bu sanki biraz büyüme beklentisi değil de büyümemiz gereken bir rakammış gibi, yani bir hedefmiş gibi konmuş orta vadeli programa. Şu an için 2017 yılında yeni seriye göre, bunun altını çizerek söylüyorum, %5,5 büyümemiz için hani bir sıkıntı yok. KGF'lerin desteğiyle %5,5'u yakalayabiliriz. Evet. Fakat KGF'ler artık yavaşlamaya başladı ve gördüğümüz kadarıyla KGF'lerin birçoğu eski borçların yapılandırılmasını kullanmış. Yani yeniden bir yatırım etkisi çok sınırlı kalmış. Bazı araştırmalar bunu gösteriyor. Dolayısıyla KGF'lerin etkisi bir yerden sonra biteceği için ve yeni yatırımların da payı biraz düşük olduğu için önümüzdeki 3 senelik süre boyunca %5,5'lık bir büyüme yakalamak çok kolay değil gibi gözüküyor.
Bu yıl boyunca da aslında konuştuk, güzel büyüme rakamları elde ettik ama alt başlıklarına bakıldığı zaman biraz inşaat yatırımlarına dayalı bir büyüme olduğunu da sizler hep söylüyordunuz. Böyle baktığımız zaman yani sanayi ya da işte makine teçhizat yatırımlarının artmadığını, istenen kadar belki de artmadığını, yatırımların istenen kadar artmadığını düşünürsek bu bağlamda inşaat yatırımlarıyla sürdürülebilir bir büyümeden söz etmek sanırım mümkün değil, değil mi?
İmkanı yok, çünkü inşaat dediğimiz olgu belirli sınırlı alanlar içerisinde yapılan bir yatırımdır. Dolayısıyla inşaat yatırımları da belli bir yerden sonra kendisini sınırlayacaktır. Özellikle burada 2016 yılına da baktığımız zaman inşaat GSH içerisinde 1 puan payını arttırırken tarım 1 puan düşürmüştü. Tarımın yerine inşaat alması tabii ayrıca üzücü bir nokta olarak da karşımıza çıkıyor. Şimdi burada bir de büyümeyi sadece büyüme olarak alırsak bence yanlış olur. Çünkü orta vadeli programda bir yandan biz %5,5 büyürken diğer yandan cari işlemler açığı GSH oranı ve bütçe dengesinin GSH oranı açığı, bütçe açığı azalmaya başlıyor 2017 yılından sonra. Yani 2017 yılında -4,6'lık bir cari açığımız olacak. GSH'e göre bütçe açığı da %2 civarında olacak. Sonrasında azalarak gidiyor. Türkiye zaten yapı olarak baktığımız zaman büyümeyi nasıl sağlıyor? Cari açık vererek sağlıyor. Bir de enflasyonun arttığı dönemlerde de büyümenin arttığını görüyoruz. Dolayısıyla biz %5,5 büyürken cari açığın ve bütçe açığının da azalması bu yandan da çok gerçekçi değil. Siz de az evvel doğru bir noktaya değindiniz. Biz yatırım yapmadan büyüyoruz. Ve bu yıllardan beri süre gelen bir şey. Hep inşaatla ya da farklı hizmet sektörüyle bir yere kadar geldik. Özelleştirmelerle bir yere kadar geldik. Fakat makine teçhizat yatırımlarının düşük kalması, hatta daralması maalesef bize açık yaratarak bir büyümeye sebep oluyor. Fakat OVT'de de bir yandan büyürken bir yandan da açığın azalması yine burada da bir soru işareti, hatta kocaman bir soru işareti de bırakıyor.
Evet, şimdi bu yatırımlardan bahsettiğimizde hemen aslında aklımıza gelen reformlar, yapısal reformlar. Bunları hep yıllardır konuşuluyor biliyorum ve hep seçim dönemleri sonrası bekleniyor. Bu referandum sonrasında da yine ekonomi yönetiminin artık sıra yapısal reformlara geldi mesajlarını hepimiz biliyoruz. Ama Beste Hanım, şöyle düşünürsek 2019'da da, yani aslında çok da uzak olmayan bir süreçte yine bir seçim var Türkiye'nin önünde. Evet. Ve tabii bu süreçlerde siyasi gerginlik de oluyor ve bunların hepsi ekonomiyi de doğrudan ilgilendiriyor, değil mi? Şimdi önümüzde 2019 seçimlerinde düşünürsek siz ekonomide bu reformların gerçekleşeceğini ne kadar inandırıcı buluyorsunuz ya da ne kadar yakın sizce bu reformlar?
Açıkçası tabii ki de reform, özellikle yapısal reformların teknoloji çağında, teknolojinin hızla ilerlediği bu çağda yapısal reformların gelmesini her Türk vatandaşı gibi ben de çok arzu ediyorum. Ama şu zamana kadar reform lafı bile o kadar çok dillere telefek oldu ki, yani hiçbir icraatı koymadan biz reform kelimesini ne yazık ki çok fazla kullandık ve çok fazla eskittik. Ama elde olan bir şey baktığımız zaman çok önemli adımların da gelmediğini, özellikle büyümeye katkı sağlayan adımların atılmadığında ne yazık ki tanık oluyoruz, şahit oluyoruz. Şimdi bundan sonra tabii seçimlerin oluşu bizi bir yandan da seçim ekonomisine de sokacak. Böyle dönemlerde genellikle harcamalar hızlanır, bütçe açığı artar, cari işlemlerde bir miktar açık görürüz, enflasyona talebe bağlı bir artış görürüz. O nedenle biz daha çok bence seçimlere yönelik olarak yani yapısal reformlardan ziyade az evvel değinip kalemleri konuşacağız. Seçim ekonomisi kalemlerini konuşacağız. Ve yapısal reform dediğimiz olgu da 1-2 yıllık bir dönem değil.
Evet.
2023 hedeflerine koyduk ama bunlar 2 sene önce konulmadı. O hedefler konulduğu süre boyunca biz ne yaptık yapısal reform açısından derseniz çok güçlü bir argümanın yana çıkaramıyorum. Yani bu 10 yıllık süre boyunca Türkiye önemli bir yeni bir marka değeri yaratıp dünya piyasasına giremedi. Bu nedenle yapısal reform dediğimiz olgu seçim öncesi olacak bir durum değil. Çünkü yapısal reform dediğimiz şey en az yani yatırımların Ar-Ge süresi ve bunun bir patent alım süreci derken en az 5 yıllık sürece buluyor.
Yine 2018-2020 dönemine ilişkin orta vadeli programa baktığımızda işsizlik ve enflasyonla ilişkin hedefler ya da beklentilerde işsizlik oranı bu yıl için yine çift tane bekleniyor. 2020'de ancak tek tane 9.6'ya gerileceği evet. düşünülüyor. Enflasyonda yine bu yıl için %9.5, gelecek yılda işte yine %7'ye inmesi, 2020'de de %5'e gerilemesi bekleniyor. Deniyor, isteniyor. Bunlar çok gerçekçi mi yoksa çok iyimser hedefler mi?
Bence bunlar da iyimser tahminler. Çünkü işsizlik oranı bir kere Türkiye'nin bir mülteci programı var ve istihdama katılım oranı nüfusla beraber dış taraftan gelen göçlerle birlikte artıyor. Yani işsizlik oranının zaten kolay kolay düşmesini beklemiyorum. Bunun yanı sıra şöyle bir durum var. %5.5'luk bir büyüme elde ettiğimiz dönemde işsizlik oranında çift hanelerde kalması biraz yani burada acaba büyüme mi çok iyimser, işsizliğe mi çok kötümser yaklaşılmış bu ikileme bırakıyor. Dolayısıyla yani %5.5 büyüdüğümüz şu 3 sene boyunca işsizlik %1 puan bile aşağıya zor iniyor. Dolayısıyla yürürken işsizliği nasıl tekhaneye getiremiyoruz 2019'a kadar? Bu da işsizlikte bir soru işareti. İkinci olarak enflasyon. Açıkçası bence bir ekonomide en önemli konu enflasyon. Çünkü faiz oranı da belirleyen enflasyon. Dolayısıyla faizin bir diğer bacağı büyüme, işsizlik derken yine enflasyon tahminlerinden çıkan bir ekonomik projeksiyon görüyoruz. Geçtiğimiz dönemki yani 2017-2019 ORP'sinde beklenen enflasyon %6.5'tu 2017 yılı için. Fakat şu an için revize edilen enflasyon %9.5. Yani zaten biz %5'lik hedefi tutturamıyoruz. ORP'de de 3 puanlık bir yukarı yönlü revize kabul edilebilir bir revize değil. Çünkü yabancı yatırımcı özellikle Türkiye'ye yatırım yapmaya geldiğinde baktığı rakamlar cari rakamlar genellikle olmuyor. Orta vadeli programlı hedefler oluyor. Fakat bu hedefler inandırıcılığını kaybederse düşük bir revize çok inandırıcı kabul edilebilir aralıkta bir revize değil. Yarın bugün onun da inandırıcılığı gittiği zaman bu sefer biz yatırım bulmaya da sıkıntı çekeriz. %7, %6, %5 bu şekilde 2018-2020 arası bir projeksiyon var enflasyonda. Ben bunu da gerçekleşebileceğini zannetmiyorum. Çünkü biz en iyi rakamlarla enflasyonu gördüğümüz yıl için %6,5 civarındaydı. Fakat o da çok iyimser bir saldırı oluşmuştu. Yani %7 hemen zaten 2 ay gördük 6,5'ları. Sonrasında %7'nin üzerine çıktık. Dolayısıyla %7 de çok iddialı bir rakam duruyor.
Şimdi orta vadeli programda aslında günlerdir en çok tartışılan konu vergi arttırımları oldu. Özellikle motorlu taşıtlar vergisinde işte %40'lık artış büyük tartışma yarattı. Şimdi bu vergi oranında aşağı yönlü revize yapılacak evet. Ama şöyle orta vadeli programa baktığımız zaman bu vergiler konusunda neler söyleyebiliriz? İşte gelir vergisi yine bir artış var. Kurumlar vergisinde bir artış olacak. Yani böyle bir kemer sıkma dönemi gibi mi acaba?
Tabii yani 15 Temmuz sürecinin biz etkilerini silmeye çalışırken maliye politikasını çok gevşek tutmuştuk. Fakat buna çapraz olarak para politikası görece sıkıydı. %12 ortalama fonlama faizleri vardı. Ama bu sene geldiğimiz zaman daha doğrusu yılın ikinci yarısında yani yaşadığımız şu günlerde ertelenen vergi arttırımlarının ve bütçeden feragat edilmesini maliyetini görmeye başladık. Şimdi tabii burada hükümet içerisinde de gerekli gibi gereksiz gibi eleştiriler de oldu vergilere. Fakat şöyle bir durum var. Bu vergilerle beraber talebin de düşmesi bekleniyor. Talep düşerse %5.5'luk büyüme nasıl elde edilecek sorusu geliyor. Yani sanki burada maliye politikası Türkiye'nin en örnek veriyorum doğusunda bir yandan da para politikaları Türkiye'nin en batısına şeklinde çok açık uçlu kaldı. Beraber gitmiyor. Şayet biz %5,5'luk bir büyüme elde etmek istiyorsak bu derece vergi oranları ne yazık ki hane halkı tüketimine işte artan maliyetler sebebiyle şirketlerin yatırımlarını negatifinde etkileyeceği için bir kere büyüme buradan zaten tutması pek beklenmez. Diğer yandan tabii bir ülkenin dolaylı vergilerle bütçesini sürdürmesi de ne kadar gerçekçi? Ve şunu da söyleyeyim, vergi oranları arttıkça vergi gelirlerinde bir düşüş yaşanıyor. Bunu en son tütün ve alkol ürünlerinde görmüştük. Kaçak kullanımında çok ciddi bir artış yaşandı. Dolayısıyla vergi arttırmak bir çözüm değil. Vergi arttırdığımız zaman burada vergi adaletini bir kez daha bulmuş oluyoruz. Ve vergi gelirleri de optimal noktadan çıktığı zaman vergi geliri toplamada da bir düşüş yaşanıyor. Yani burada vergi ödememe, nasılsa af geliri beklentileri ne yazık ki vergi gelirlerinde bir düşüşe neden oluyor. Yanlış vergi politikaları sebebiyle.
Son olarak şunu sormak istiyorum. Biraz böyle geniş kapsamlı bir soru olacak ama 2023 hedefi var. İşte bazı ekonomik hedefleri var. Bu 2020'ye kadarki orta vadeli programa baktığımız zaman buradaki oranlar sizce 2023 hedeflerine ne kadar yakın Türkiye?
Açıkçası 2023 hedeflerine yıllar geçtikçe uzaklaşmaya başladık. Çünkü burada şöyle bir durum var. Kişi başı gelirden bakacak olursak, Türkiye'nin ihracat hedeflerinden bakacak olursak 2023 hedeflerine çok da yakın olduğumuzu söyleyemeyeceğim. Şöyle de bir şey var. Zaten orta vadeli programa baktığımız zaman hemen şöyle de bir önümde de açayım.
Tabii.
Kişi başı gelirin, özellikle kişi başı gelire baktığımız zaman şurada 10.500 doların olduğunu görüyoruz 2017 yılı için. Sonrasında bu rakam 2020'de 13.000 dolara çıkıyor. Şimdi 2023 hedeflerine baktığımız zaman burada kişi başı gelirden eğer yola çıkarsak orada da yanlış hatırlamıyorsam 23.000 dolar gibi bir rakam olması gerekiyordu 2023 hedeflerinde. Yani son 3 yılda 2020 ile 2023 arasında kişi başı gelir nasıl 10.000 dolar artar o da biraz soru işareti. Buradan da zaten 3 yılda kişi başı gelirin 10.000 dolar artmasının ne kadar gerçekleşebileceğini biliyorsak 2023 hedeflerinden de o kadar uzaklaşmışız demek oluyor.
Haber analiz bölümünde konuğumuz Nişantaşı Üniversitesi öğretim görevlisi Beste Naz Köksal'dı. 2018-2020 dönemine ilişkin orta vadeli programı konuştuk. Ekonomi raporu devam ediyor.
Ekonomi ajandası.
Sırada önümüzdeki hafta açıklanacak veriler var. 9 Ekim Pazartesi günü Türkiye İstatistik Kurumu, Ağustos ayı Sanayi Üretme Endeksi ve Perakende Satış Endekslerini açıklayacak. Aynı gün Ekonomi Bakanlığı da Dış Ticaret Beklenti Anketi 4. çeyrek sonuçlarını kamuoyuyla paylaşacak. 13 Ekim'de de Dış Ticaret Endeksleri ve Sanayi Ciro Endeksi duyurulacak.
Bunu not et.
Bunu not et bölümünde önümüzdeki haftalarda gerçekleşecek organizasyonlara ilişkin bilgilendirmelerimiz var. Bursa 11-15 Ekim tarihlerinde tarım ve hayvancılık fuarlarına ev sahipliği yapacak. TÜYAP Bursa Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek organizasyonlara 420'den fazla firmanın katılımı bekleniyor. Fuarların 300.000'den fazla ziyaretçiyi ağırlaması hedefleniyor. 12-15 Ekim tarihleri arasında mücevher ve saat endüstrisi, sektörün en önemli etkinliği olan İstanbul Mücevherat Show'da 45. kez bir araya geliyor. Fuar, Doğu Avrupa'dan Yakın Asya'ya, Rusya'dan Orta Doğu'ya, Kuzey Afrika'dan Türkiye Cumhuriyetleri'ne kadar dünya çapındaki en önemli alıcılarla tanışma ve işbirliği imkanı sağlıyor. 38. Uluslararası İstanbul Boat Show 10-15 Ekim'de Kalamış Marina'da gerçekleşecek. Bu arada motor ve yelkenli tekneler, motor ve motor ekipmanları, marine ekipmanları, tüketici ürünlü aksesuarlarını görmek mümkün. Ev tekstili ve dekorasyon fuarı Home & Tex 25-28 Ekim tarihleri arasında CNR Expo İstanbul'da gerçekleşecek. Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş Adamları Derneği işbirliğiyle yapılan fuar Almanya, Fransa, Rusya, İtalya, Kuzey Afrika, Türkiye Cumhuriyetler ve Orta Doğu ülkelerinin de içinde bulunduğu 96 ülkeden alıcı gruba ev sahipliği yapacak.
Ekonomi Kitaplığı.
Bugünkü kitabımız Umut Omay'ın kaleme aldığı Post Homo Servus. Kitapta ileri sürülen temel düşünce, sanayi devrimiyle birlikte geleneksel toplum yapısının ve çalışma ilişkilerinin hakim ekonomik sistemin ihtiyaçları doğrultusunda parçalanıp dönüştürülmesi sonucunda emek gücünün kendi kaynağı olan insandan soyutlanmasının sağlandı. Kitap bu soyutlanma sürecinde nüfusun büyük bölümünün ucuz ve düşük maliyetli emek gücünü sağlamak üzere çeşitli biçimlerde güvencesiz ve korunmasız bırakıldı ve bugün de varlığını sürdüren yeni bir insan tipini ortaya çıkartmış olduğunu anlatıyor. Dolayısıyla Post Homo Servus yeni bir insan tipolojisi önerisi olmakla birlikte geçmişi sanayi devrimine dayanan ve bugün de varlığını sürdüren bir insan tipine işaret etmiş. Evet RSFM dinleyicileri, bu hafta da programı burada noktalıyoruz. Önümüzdeki hafta yine aynı gün ve saatte yeni konu başlıklarıyla ekonomi raporunda buluşmak umuduyla. Güzel bir hafta dilerim. Hoşça kalın.
Derya Yaşar'la ekonomi raporu sona erdi.